Ayrım 23.
Kimse sevmiyor milyonerleri. Zavallıları acıyan kim? Herkes tiksiniyor onlardan. Hırsızlar arasında onların yeri. Tutumluluk suç olmuş. Düşünme yarını, harca paranı. Sat çakanı. Gün bugün vurguna bak. Para elini yakacak. Mary'de isyan belirtileri vardı ama yemeği hazırlamayı savsaklamadı. Saxon da işe koyuldu. Bir önlük taktı, kollarını sıvadı, kahvaltı bulaşıklarını yıkamaya başladı. Bert köşedeki meyhaneden bir testi basınçlı biri alıp geldi. Üç erkek sigaralarını terlendirdiler, başlamak üzere olan grev hakkında konuşmaya başladılar. ''Bu grev yıllar önce yapılmalıydı.'' dedi Bert. ''Bana sorarsanız artık çok geç. Baştan grevi yitirmeye yükümlüyüz. Nasılsa yelkenleri suya indireceğiz sonunda. Şimdi hapı yutacaklar son boyukanlar. Son yumruğu yiyeceğiz.'' Ciddi ciddi piposunu tüttüren Tom, ''Doğrusu bilmem ki.'' diye karşılık verdi. Çalışma hayatı günden güne örgütleniyor ve güçleniyor bu örgütlenme. Ben Kaliforniya'da tek sendika bulunmadığı günleri anımsarım. Bir de bugünkü duruma bakın. Gündeliklerimiz, çalışma saatlerimiz, her şey başka. Bert acı acı güldü. Aptalların gözünü boyamak için palavra sıkan örgütçüler gibi konuşuyorsunuz. Ama biz işin iç yüzünü biliyoruz. Bugün sözleşmeyle ödenen gündeliklerle eskiden serbest ücretle satın aldığınızdan daha az mal alabiliyorsunuz. Boş sözlerle kafamızı ütülüyorlar. Baksanıza, San Francisco'da işçi liderleri eski partilerden daha pis bir siyaset sürdürüyorlar. Birbirlerine karşı ayak oyunları, rüşvet kavgası yapıyor, San Quentin hapishanesinde hava değişimine gidiyorlar. Öte yandaysa, bu sırada San Francisco dürgerleri ne yapıyor? Bakın size bir şey söyleyeyim Tom Brown. Eğer her söylenene kulak asarsanız San Francisco'daki bütün dürgerlerin sendikalı olduklarını ve sendikanın saptadığı ücretlerle çalıştıklarını sanırsınız. Siz buna inanıyor musunuz? Kocaman bir yalan bu. Cumartesi akşamı ücretinden bir bölümü patrona bırakmayan tek dürger yoktur. Alalım San Francisco'daki yapı işçilerini. İşçi liderleri enayilerin parasıyla Avrupa gezileri yaparlar yahut o paraları kendilerini hapisten çıkaracak avukatlara öderler. İşçilerse... Doğru dedi Tom. Kimse inkar etmez bu dediklerini. İşin kötüsü şu ki işçilerin gözü açılmadı daha. Politika oyununa karışmaları gerekirdi ama politikaların temiz cinsinden olması şart. Bert küçümser bir tavırla, yani sosyalizmi kastediyorsun değil mi? Föflerin, Şimitlerin yaptığı gibi topumuzu satmayacaklarını ne biliyorsun? Namuslu adamlar bulun dedi Billy. Bütün güçlük de burada ya. Sosyalizme yakınlık duyduğum için söylemiyorum bunu. Ben sosyalist değilim. Atalarımız çok eskiden gelmişler Amerika'ya. Bir sürü şişko Almanın ve yağlı Rus Yahudisinin daha İngilizce konuşmasını bile bilmeden gelip de bana öz ülkemi nasıl yönetmem gerektiğini öğretmeye kalkmalarına hiç dayanamam. ''Öz ülkeniz mi?'' diye bağırdı Bert. ''Siz ne diyorsunuz kalın kafalı? Ülkeniz mülkeniz yok sizin. Satılmışlar sizi bir parça daha soymaya geldiklerinde bu martavalları uydururlar işte.'' Billy şu karşılığı verdi. ''İyi ya, siz de satılmışlara oy vermeyin. Eğer namuslu insanları seçersek onlar da bize namuslu davranırlar.'' Tom heyecanla. ''Toplantılarımıza katılmanızı isterdim Billy.'' dedi. ''O zaman gözleriniz açılır, gelecek seçimlerde sosyalistlerin listesine oy verirdiniz.'' ''Asla.'' dedi Billy. ''Bir gün sosyalistlerin toplantılarından birinde görürseniz beni bilin ki sizin sosyalistler uygar insanlar gibi konuşmayı öğrenmişlerdir.'' Bert aynı şarkıyı mırıldanmaya başladı. ''Sat cakanı, gün bugün vurguna bak, para elini yakacak.'' Bu grev tehdidi ve kocasının kışkırtıcı demeçleri Mary'yi öylesine sinirlendirmişti ki Saxon'la doğru dürüst konuşabilecek durumda değildi. Saxon da sıkılmıştı, erkeklerin karşıt düşüncelerini dinliyordu. İçindeki kaygıları gizlemek için neşeyle sordu. ''İşin neresindeyiz?'' Bert homurdandı. ''Hiçbir yerinde değiliz, dışındayız.'' ''Ama et de yağ da yeniden zam gördü. Billy'nin gündeliği de düştü. Geçen yılda demir yolu işçilerinin ücretleri düşürülmüştü. Yapılacak bir şey vardır elbet.'' ''Yapılacak tek şey kıyasıya dövüşmek.'' diye cevap verdi Bert. ''Dövüşmek ve dövüşe dövüşe ölmek. İşte bu kadar. Nasılsa yenik düştük. Hiç değilse son bir mücadeleyle düşeriz.'' ''Tom, Böyle konuşmak erkekliğe yakışır mı diye yakındı. Konuşmanın zamanı geçti koca Oruz. Vuruşmanın sırası geldi. Bili şu karşılığı verdi. Hey ya! Güvenlik kuvvetleri ve mitralyözler karşısında kazanma şansınız öyle büyük ki. Yo, o biçim değil. Büyük bir gürültüyle yükselen ve delikler açan füzeler vardır. Zımpara tozu vardır. Mary yumruklarını kalçalarına dayayıp ilerledi. Ya diye gürledi. Demek buymuş. Şimdi anlaşıldı. Ceketinin cebinde zımpara tozu bulunmasının nedeni buymuş. Kocası duymamış gibi yaptı. Tom kaygılı bir anlatımla piposunu içiyordu. Billy'nin keyfi kaçmıştı. Tedirginlik yüzünden okunuyordu. Böyle şeyler yapmıyorsun ya diye sordu. Yok canım, yapmıyorum falan gibi bir cevap beklerken şu karşılığı aldı. Öğrenmek istersen yapıyorum elbet. Elimden gelse ben gitmeden önce onları topunu cehenneme gönderirim. Mary, kana susamış bir anarşist bu diye sızlandı. McKinley, Garfield'ı öldürenler bunun gibiler. Asacaklar onu, göreceksiniz. Hatırlayın bu dediğimi. Neyse ki çocuk beklemiyoruz, bütün mutluluğum bu. Billy onu avutmak için, yok canım bütün bunlara boş ver dedi. Size takılmak için böyle konuşuyor dedi Saxon tatlılıkla. Her zaman şakacı o. Mary başını salladı. Ben ne dediğimi biliyorum. Uykusunda konuşuyor, sövüp sayıyor, dişlerini de gıcırdatıyor. Korkunç bir şey. Burton kırmızı, parlak yüzünde karanlık bir anlam belirmişti ansızın. İkinci bir anlam. Sandalyesini duvarın dibine iterek şarkıya başladı. Kimse sevmiyor milyonerleri. Sevilecek neleri var? Dertlerinden kime ne? Hepsi dolandırıcının teki. Tom hoşgörüden ve adaletten söz ediyordu. Bert şarkıyı kesip Tom'a cevap verdi. Adalet mi dedin? Al sana kaba bir kurnazlık daha. İşçi sınıfına hangi adaleti uyguladıklarını anlatayım sana. Forbes'ı anımsar mısın? J. Ellison Forbes'ı. Hani altta California Trust Company ile birlikte iflas etmişti de 2 milyon dolar borçla ortadan kaybolmuştu. Dün yolda ona rastladım. Şahane bir otomobil direksiyonu başında kurulmuş gidiyordu. Ne ceza vermişlerdi ona? 8 yıl. Kaç yıl kaldı hapiste? Ancak 2 yıl. Sağlık nedeniyle serbest bırakılmış. Sağlık nedeniyleymiş. Dalga geçiyorlar. Hepimiz ölür gideriz de o hala kazık kakar yeryüzünde. Şimdi de şu pencereden dışarıya bak. Görüyor musun şu kapısı kırık evin arka tarafını? Orada bayan Deniker yaşar. Evleri gündeliğe gider. Demir yollarında çalışan kocası iş kazasında öldü. Kadıncağız metalik tazminat alamadı. Çünkü sözde ihtiyatsızlık ya da tedbirsizlik yapmış adam. Suç ondaymış. Bunu mahkeme önünde kanıtlamışlar. Kadının 16 yaşında bir oğlu vardı. Adı Archie. Evden kaçmış, serseri olmuş. Bir gün Fresno'da kör kütük sarhoş bir adamdan para çalmış. Ne kadar para bilmek ister misin? 2 dolar 80 sent anlıyor musun? 2 dolar 80 sent. Peki yargıç ne ceza vermiş biliyor musun? Ne kadar dersin? 50 yıl hapis. San Quentin'de 8 yılını doldurmuş, geberinceye kadar da orada kalacak. Bayan Denker oğlunun içeride zatürreye yakalandığını söylüyor. Ama ne yapsın? Kolu uzun değil ki çıkarsın oğlanı dışarı. Bu çocuk bir ayaştan 2 dolar 80 sent çalmış, 50 yıl yemiş. J. Ellison Forbes ise Altatürüst'ü 2 milyon dolar dolandırdı. 2 yıl bile yemedi. Ne biçim ülke bu? Biliyor musun? Bana öyle geliyor ki sen Archie'lerden yanılsın. Kimse sevmiyor milyonerleri. Sevilecek neleri var? Dertlerinden kime ne? Hepsi dolandırıcının teki. Mary musluğun önünde bulaşıkları bitiren Saxon'un önlüğünü çözdü ve bir gebe kadına karşı bütün kadınların duyduğu yakın ilgiyle onu öptü. Şimdi otur şekerim, kendini yormamalısın. Oysa daha katlanacağın güçlükler var. Şimdi dikişini eline vereceğim. Uslu uslu oturup erkeklerin konuşmalarını dinleyeceksin. Yalnız Burton dediklerine kulak asma deli o. Saxon çalışmaya koyuldu ve dinledi. Bert genç kadının dizleri üzerinde duran bebek takımlarına bakarken soğuk ve buruk bir tavır takındı. Tamam dedi. Siz de dünyaya çocuk getirmek telaşı içindesiniz. Oysa onu doyurabileceğinizden hiç de emin değilsiniz. Dün akşam siz adam akıllı kafayı çekmiş olsanız gerek diye güldü Tom. Bert kafasını salladı. Billy ortalığı yatıştırmaya çalıştı. Canım birbirimizi kırmayalım. Oldukça iyi bir ülkedir sonuçta. Hepimiz Mohikan olduğumuz zamanlar oldukça iyi bir ülkeydi diye karşılık verdi Bird. Ama şimdi artık değil. Hepimiz yanmışızdır. Rezil olduk. Köşeye sıkıştırıldık. Boğazımıza kadar batmış durumdayız. Atalarım bu ülke için dövüştüler. Sizinkiler de öyle. Saxon'un anlattıklarını dinleyin. Bakın ataları ovaları nasıl geçmişler buraya gelip çiftlik kurmak, at ve davar edinebilmek için. Ve edinmişlerdi. Hepimizin ataları da aynı şeyi yapmışlar. Aynı şeylere sahip olmuşlar. Mary kocasının sözünü kesti. Kurnaz olsalardı kazandıklarını kaçırmazlardı ellerinden. Bert konuşmasını sürdürdü. Elbette. İşin püf noktası bu aslında. Yitiren bizleriz. Zaman değişti aramızda iki çeşit yaratık türedi. Aslanlarla sinekçil kuşlar. Sinekçil kuşlar boyuna çalışır durur. Aslanlar da boyuna yutardı. Çiftlikleri yuttular, madenleri, fabrikaları yuttular. Şimdi de hükümeti yuttular. Bizler oyunu yitiren beyazlarız. Derisi yüzülenleriz. Anlatabiliyor muyum? Güzel bir sokak katibi olurdunuz dedi Tom. Bir de düşünme yeteneğinizi geliştirebilseniz. Sözleriniz akla yakın geliyor kulağa Bert dedi Billy. Ama doğru değil. Bugün herhangi bir kimse zengin olabilir. Bert alay etti. Birleşik Devletler Başkanı da olabilir ona bakarsan. Yeter ki yeteneği olsun. Örneğin sende ne milyoner kafası var ne de başkan kafası. Sen bir sinekçil kuşsun, o kadar. Yallah dışarı. Hepimiz dışarı. Sofrada yemek yerken Tom çocukluğunda ve gençliğinde sürdüğü kır hayatının tadını anlattı. Kafasında düşünü açıkladı. Bir yerlerde hazine toprakları almayı kuruyordu. Eskiden atalarının yaptığı gibi. Ne yazık ki sarı ayak diriyordu. Düşü düş olarak kalacaktı bu yüzden. Billy iç geçirdi. Her şey oyunun içinde ve oyunun kuralları vardır. Birinden biri yenilmeli sonunda değil mi? Az sonra Bert yeni bir taşlamaya girişti ve Billy farkında olmadan karşılaştırmalara kaptırdı kendini. Bu ev kendi evine benzemiyordu. Burada esen hava hoş değildi. Her şey iyi yürümüyordu. Gıcırtılar duyuluyor gibiydi. Yeni geldikleri zaman kahvaltının bulaşıkları bile yıkanmamıştı daha. Erkeklerin çoğu gibi Billy ev işlerinde ilgilenmediğinden ayrıntıları görememişti. Bununla birlikte öğleye dek bin bir küçük gözlem onda şu izlenimi yarattı ki Mary, Saxon ayarında bir ev kadını değildi. Masanın öbür tarafında oturmakta olan karısını övünerek baktı. Kalkıp masanın çevresinden dolanmak ve onu öpmek geldi içinde. Kadın diye böylesine derlerdi işte. Sevimli iç çamaşırları aklına getirdi. Ve o anda soyunluk görüntüsü canlandı gözleri önünde. Ama Bert'in sesi bu görüntüyü yok etti. Billy, sen galiba hınç beslediğimi düşünüyorsun. Elbette ki hınçlıyımdır. Sen benim geçirdiğim deneylerden geçmedin. Sen arabacı olarak her zaman iş buldun. Boksör olarak da kolay galibiyetler elde ettin. Zor günler görmedin. Grevlerden geçmedin. Geçindirecek bir yaşlı anan yoktu. Onun yüzünden aşağılanmalara katlanmadın. Ben ancak anamın ölümünden sonra özgürlüğe kavuştuğumda keyfimce yaşayabildim. Elektrikli tramvay ortaklığında işe girmeye uğraştığım dönemi alalım. Gör bak neler gelirmiş bir sinekçil işçinin başına. Oranın şefi olacak herif baştan ayağa kadar süzdü beni. Bir sürü soru sordu. Boş bir başvurma kağıdı uzattı bana. Hemen yazıp doldurdum. Sağlık belgesi için gönderdikleri bir doktora $1 ödedim. Sonra ortaklığın antropometrik servisi için resim çektirmeye gittim. $1 da fotoğrafçıya bayıldık. Şef başvurma kağıdını, belgeyi ve resimleri aldı. Yine soru üstüne soru sordu. Daha önce bir sendikaya üye olmuş muydum? Ben mi? Elbette ki gerçeği söyledim. Yalın gerçeği, anlarsın ya. Deli miyim ben? İş bulmak zorundaydım. Bakkal krediyi kesmişti. Anam vardı sırtımda. Eh diyordum kendi kendime. Biletçi olduk çıktık. Arka sahanlıkta durur, süslü eteki kadınlar binerken göz banyosu yapardım. Hava, uçlan bakalım $2. Ne için? Kimlik için. Tenekeden bir plaka. Sonra sıra geldi üniformaya. Fiyatı $19.5. Başka yerde, her yerde $15 alırsın. Bütün bu paraları ilk aylığımdan ödeyecektim. Ha? Sonra bir de cebimde $5 ufaklık bulunmalıymış kendi paramdan. Yönetmelik öyle diyormuş. Bu $5 polis memuru Tom Donovan'dan ödünç aldım. Beni 15 günde bedava çalıştırdılar. Sözde işi öğretmek için. Sakso takıldı. Bari süslü etekli kadınlarla göz banyosu yapabildiniz mi? Bert kesinlikle kafasını salladı. Yalnızca bir ay çalıştım. Sonra örgütlenmek istedik. Onlar da sendikamızı balon gibi söndürdüler. Sizler demir yolu atölyelerinde çalışan dangalaklarda balon gibi patlayacaksınız greve giderseniz eğer diye uyardı Mary. Baştan beri ben de bunu söylüyorum ya size dedi Bert. En küçük kazanma şansımız yok. Saxon sordu. Öyleyse niye bırakıyorsunuz işi? Bert bir an donuk gözlerle Saxon'a baktı. İki amcam niye Gettysburg'a gidip öldüler diye sordu.